sevgili Melih Kavukçulası'sın.
Çok iyiyim valla. Böyle bir gaz şeyi açayım dedim. Hem dinleyici motive olsun.
Herkes bizi motive de olsun.
Bizi de coşturur bu zaten. Artı şeyde tehlikede olmadığı için rahat rahat çalarım, bir daha çalarım. Çalarım, bir daha çalarım. Kimse de gelip de aga sen ne yapıyorsun diyemez.
Hiçbir şey diyemez.
İyice yükseldim şu anda.
Bu şarkıda hukuk bizden yana.
Evet, bu şarkıda bizden, herkes bizden yana. Bu haftada yine çok zaten gaz bir konu işleyeceğiz.
Evet.
Daha önceden işleyip de çok beğeni alan bir serimizin. Genelde seri zaten hani 1, 2, 3 diyedir ama biz araya birkaç aylık başka programlar alarak böyle bir şey gibi oldu işte. Star Wars'da falan da var ya, ya da Indiana Jones'ta aralar.
Aynen öyle bir bayağı ara vermiş olduk.
Biz de bayağı ara vermiş olduk ama çok bomba geldiğimizin sinyali için böyle bir şarkı seçtim.
Şimdi birkaç ay önce belki, yani tam da hatırlamıyorum o bölümü ne zaman yaptığımızı, laf lafı açınca bir bölümde şöyle bir söz verdik, dedik ki insan zihninin çok temel bazı yanılgıları var, bazı böyle kestirme yollar kullanıyoruz ama o da bizim karar vermede zaman zaman hatalar yapmamıza sebep oluyor.
Evet.
Onları yavaş yavaş işleyelim dedik ve o serinin aslında ilk filmini, serinin ilk filmini vizyona soktuk.
Evet.
Müdavimlerimiz hatırlayacaktır. Ortalama üstü etkisi diye bir şey işledik. Bir
evet.
Konuda sohbet ettik. Yani bize bir şey sorulduğu zaman olumlu bir şeyse kendimizi onda ortalamanın üstünde görüyoruz. Olumsuz bir şeyse de ortalamanın altında görüyoruz. Yani
ve şunu sormuştuk. Ortalama kim o zaman?
Ortalama kim o zaman?
Ayağa kalksın.
Yani örneğin ne kadar mütevazısınız diye sorulduğunda insanların çoğu ortalamadan daha fazla mütevazı olduğunu söylüyor.
İronik. Ne sevdin ya?
İronik olarak. Ortalamanın yani işte ortalama 80 yıllık bir insan ömrü varsa siz ne kadar yaşayacağınızı düşünüyorsunuz deyince de insanların çoğu 80'in üzerini tahmin ediyor. Tabii tüm dinleyicilerimize Allah uzun ömür versin. Sonuç
80
olarak,
çok iyi rakam.
80 iyi rakam. Onu, 80'e ben bugün imzalarım. Yani. 80'e ben bugün imzalarım. Hiç.
80'i göremezsek de kimse üzülmesin yani. Hani
o, o da güzel laf. Evet.
Çok
yarımız görmeyeceğiz zaten.
Ki yani 80'e ulaşınca da son 5-6 seneden gene ne kadar bir verim beklenmeli.
Ben de yani onu düşünüyorum. Hani zaman zaman hani hani doğam şey ya. Yani uzun yaşamaktan ziyade sevdiklerim yanımda olsun.
Evet.
O vakit geldiğinde bir de ben onları hatırlayabileyim.
Evet abi, o şey.
Daha da başka bir şey istemem hayattan ya.
Yani kafa gidince ondan sonrasını bence eklememek lazım. Hani
tabii,
o
tabii.
Artık quantitative sayıya oynamayacaksın orada yani. Hani
orada niceliğe şey yoğunlaşmamak lazım.
Aynen. Evet hocam.
Şimdi hocam, o birincisiydi ve o zaman şunu dedik. Yani bu enteresan etki var ve yanlışlar yapmamıza sebep oluyor. Örneğin risk almamıza sebep oluyor gereksiz yere gibi. Ama bu olmazsa da olmaz dedik. Yani kendimize biraz fazla optimist bakmazsak, ortalamanın üstünde olduğunu düşünmezsek de hayat çekilmez hale gelir.
Tabii.
Hayatın zorlukları altında ezeriz dedik. Dolayısıyla bir fonksiyonu olan özellik, kendimizi ortalamanın üstünde görmek hayatı daha çekilebilir kılıyor. Böyle bir avantajı var. Başka alanlarda, örneğin risk alma davranışında ters tepiyor.
Evet.
Şimdi benzer bugün de iki tane daha yanılgı olsun. Bugünkü serimizde de iki yanılgıdan bahsedelim ya da biriyle başlayalım. Süremiz el verirse ikincisine geçelim. İki tane kısa yoldan bahsedelim, yine zihinsel kısa yoldan. Bu kestirmeler de karar verirken çok kullandığımız şeyler ama zaman zaman yanlış karar vermemize sebep oluyor. Bunlardan biri akla gelme kısa yolu diyebileceğimiz bir mesele. Biz etrafımızdaki olayların ne sıklıkta gerçekleştiğini tahmin ederken, eğer olay aklımıza hızlıca geliyorsa onun çok sık olduğunu varsayıyoruz.
Evet, etrafımızda çok denk geliyorsak da yine aynısı oluyor mu?
Aynen, bravo hocam. Bu ikisi yani akla hızlı gelmesi ya da etrafımızda çok olduğu için çok çabuk gelmesi o olayı daha sık hatırlamamıza sebep oluyor. Bunun tipik örneği insanlara kazaların sıklığıyla ilgili tahmin yapmalarını isteyen çalışmalarda. İnsanlar genelde uçak kazalarından ölüm riskini araba kazalarından ölüm riskinden daha fazla olduğunu düşünür. Esasında istatistiklere baktığınız zaman uçak son derece güvenli bir ulaşım aracı. Ama insanların bu hatayı yapmasının sebebi şu, ve hatta sırf bu hatayı yaptığı için uçağa binmemelerini zaman zaman şu, uçak kazası olduğu zaman çok sıra dışı bir olay. Haberlerde yer buluyor, işte bir anda bir sürü insan hayatını kaybediyor, oldukça dramatik bir durum söz konusu oluyor ve o bizim zihnimize yer ediyor. O nedenden dolayı uçak kazalarının sıklığını olduğundan daha fazla düşünüyoruz.
Anladım. Bir de hani şey dediğin gibi başına gelme, hani bir otobüs şoförüne sorsan büyük ihtimalle o der ki abi trafik daha tehlikeli çünkü.
Tabii. Tabii.
Ömrü yollarda geçiyorsa kimse şey demez, hani en güvenli ya da işte en sakat ulaşım ya araba denir ya uçak denir, kimse deniz olayını karıştırmaz çünkü hem çok kullandığımız bir şey değil.
Kesinlikle. Hani,
hem de çok bir şey de olmuyor, habere de çıkmıyor, bilmem ne de olmuyor. Hani o, sanki öyle bir ulaşım yokmuş gibi.
Aynen.
Hiç şeylerde kullanılmaz, konuşulmaz yani.
Tabii tabii. Ama yani aynen senin dediğin gibi mesela geçen programlarda hep konuştuğumuz bir şey, boşanma istatistikleri.
Evet.
%50'ye yaklaşıyor. Ülkemizde de şu an çok ciddi bir şekilde artık politika yapıcılar bunu azaltmak için, boşanmayı azaltmak için ciddi eforlar sarf etmeye başladılar. İnsanlara sorduğunda, mesela yeni çiftlere sorduğunda sizin boşanma olasılığınız kaç diye çok düşük oranla cevap verirler. Yani baya düşük görürler ama normalde %50. %50 boşanma oranını realistik olarak, gerçekçi olarak söyleyen kimler biliyor musun? Başından bir boşanma geçmiş olan ya da etrafında yakın çevresinde bir boşanma geçmiş olan. Senin söylediğine tam bir destek bu.
Abi zaten şimdi daha yeni evli, büyük ihtimalle düğünün taksitleri ödeniyordur. Beyaz eşya ödeniyor. Şimdi adam sorarsan tabii ki şey yapmaz yani, kondurmaz. Önceden bir taksitler bitsin.
Yani o ortalama üstü etkisi aslında bir yerde. Burada da çok benzer bir şey görüyoruz. Boşanmayı insanlar başından geçmeyeceğini düşünüyor. Ama bir kere boşanma başından geçerse ya da yakın etrafında birinin başından boşanma geçerse artık daha gerçekçi istatistiklerle konuşmaya başlıyorsun.
Peki mesela şeyi soracağım. Bu da mı bu algıyla ilgili? Kime sorsan en zor iş onunki. Ya da kime sorsan bir o çalışıyor, ötekiler hep yatıyor. Yani mesela şirketlerde öyledir.
Öyledir.
Değişik fonksiyonlar için. Abi onlar zaten ne iş yapıyor ki?
Evet.
Hani herkes ötekini yuboklar. Çünkü tanımıyor. Yani kendi işini biliyor sadece. Ya da kendi işinin zorluklarına vakıf. Ötekisi ile hemen işini halledemediyse. Mesela bu bekleme şeylerini ben çok uyuz oluyorum. İşte arıyorsun mesela müşteri temsilcisini. Dakikalarca bekliyor.
Koyuyor orada, senfoniyi senin koyduğun gibi bekliyorsun orada.
Orada işte şey aklına gelmiyor. Hani başka birisiyle ilgileniyordur, gelmiyor. Hep kafada oluşan, açmıyorlar. Bayağı yatıyor orada. Telefon çalıyor. Şey yapmıyor böyle. Keyifle izliyor ışığını falan. Sesini kısmıştır büyük ihtimalle. Rahatsız olmayayım diye. Hani hep böyle bir tek biz çalışıyoruz. Kalan herkes bir yatışta şeyi var. Evet. O da mı bununla ilgili?
Abi onun bir nedeni aynen bu. Yani neden? Yani çünkü senin yaptıkların daha çabuk aklına geliyor. Biliyorsun, işini tanıyorsun. Karşı tarafın ne yaptığını çok iyi bilmediğin için ona daha global bakıyorsun. Onun detaylarının farkında değilsin ve daha çabuk biter diye düşünüyorsun.
Anladım.
Bir nedeni bu. İkinci bir nedeni bizim iflah olmaz egosentrizmimiz, ben merkezciliğimiz. Bize daha zor, onlara hep daha kolay. Bunu daha önce tartışmıştık bir şeyimizde, programımızda. Ya da atıflar yaparken, davranışları açıklarken kendimizi kayırmamız. Onlar da diğer nedenleri bu meselenin. Ama senin söylediğinle belki bağlantılı olabilecek başka bir nokta. Kendi davranışlarımızı açıklarken gerektiğinde lokale inebiliyoruz. Yani en ince detaya kadar şey yapabiliyoruz. Yani dışarıdan bakan biri, yani nedir ki Emre işte 6-10 saat derse giriyor. İşte 2-3 tane makale yazıyor. Dırdır ediyor, ondan sonra çok çalışıyorum diye diyebilir. Emre kendisi değerlendirirken örneğin bir makalesini yazarken elindeki veriyi analiz etmenin bazen bir seneyi bulabileceğini bildiği için çok daha yüksek bir şey verebilir.
Ya da mesela bir tahmin başka verelim. Akademisyen hani iki makale bastırmış denildiği zaman abi topu iki mi?
Tabii.
Diyebilir.
Kesinlikle
başka
diyebilir.
Bir alandaki.
Tabii.
Bir akademisyen de diyebilir ki oha
adam kariyeri yani. Bitirmiş diyebilir.
Aynen.
Tabii. Yani mesela sosyologlar için sosyologlarda üretim daha yavaş olur. Alanın doğası gereği. Ya da siyaset biliminde. Bir doktora mezununun bir makaleyle mezun olmuş olması müthiş bir şeydir. Acayip önemli bir olaydır. Öte yandan mesela bir mühendis tahmin ediyorum bir makaleyle mezun olmasına izin vermezler. Başarısız bir şey olur.
Anladım. Tıpta falan da galiba şey.
Tabii.
Yani zaten her vakadan iyi kötü bir şey çıkabileceği için hani
aynen.
Ekstrem vakalarda.
Tabii.
Beklenti tabii ki hani koskoca profesörün sadece iki makalesi olması orada kabul. Ama işte orada bilmekle ilgili.
Tabii.
Ki bu işte ikili ilişkiler üzerine çok konuşuyoruz. Orada da mesela bir taraflardan bir tanesi ilişkiyle ilgili bir şikayetini arkadaşlara ilettiğinde genellikle haklı çıkmasının sebebi de büyük ihtimalle hani ben onu tanıdığım için, çünkü o benim arkadaşım.
Tabii.
Onun haklı olma olasılığı tabii ki daha yüksek. Çünkü öteki tarafla ilgili bir bilgim yok.
Tabii onun tarafından bakmam için de bir şey de yok. Bir motivasyonum da yok. Dolayısıyla bunlar, tabii. Devam et abi.
Bunlar işte şey hani karar alırken sonuçta işte sadece eldeki verilere dayanmak değil mi? Hani
aynen.
Başka şeyim yok zaten.
Aynen.
Artık kendime de çok inandığım için bu ortalamanın üstü etkisi hani bu işin oluru budur deyip.
Aynen. Yani aklıma gelen şeyin doğru cevap olduğunu düşünüp, yani aklıma çabuk geliyorsa bu olay çok oluyordur. Aklıma çabuk geliyorsa bu olayın açıklaması budur.
Ama şimdi mesela birkaç ay sonra üniversite sınavları var. Orada da
evet.
Sistem değişti bilmiyorum ama bize hep söylenen ilk aklınıza gelen cevap doğrudur.
Tabii.
Onu değiştirmeyin. Onu işaretleyin gibi bir evet. Şeyle de büyüdük.
Orada çünkü şöyle bir şey var. Varsayım şu. O benzer soruyu sürekli yaptın ya.
Hı-hı.
Artık o soruyu zihninin işlemesi otomatik hale geldi. O zaman bırak otomatik sistem kendi işini yapsın. O otomatik
anladım.
Sistem sana üflerse cevabı hiç korkma, cevapla. Çünkü artık senin zihnin o soruyu çok işledi. Burada da aslında aynı mekanizma geçerli. Burada yalnız senin öyle ciddi bir pratik altyapın yok konuyla ilgili. Bu sefer otomatik sistem sana yanlış bir şey üflüyor. Yani
otomatik neye göre üflüyor o belli değil ötekilerde. Mesela bu uçak kazası mevzusunda. Hani.
Uçak kazasında elde şeyi yok. Yani sen uçak kazası istatistiklerini dikkatle takip eden biri olsan otomatik ne üflediyse hiç korkma. Ama yani büyük evet. ihtimalle haberlerde görmüşüz, şeyde görmüşüz. Dolayısıyla onu üfleyiveriyor otomatik sistem sana. Hatırlıyor musun işte düştü ve 300 kişi birden öldü, ne kadar kötü sahnelerde vesaire diyorsun ki ya çok riskli bir şey uçak yolculuğu.
İşte uçağa binmemiş, hiç ehliyeti de yok. Hani bu şartlar altında yapılan bir yorum hani ne kadar şey otomatik üfleme olarak geçebilir diyorsun. Anladım.
Yani mesela bir başka güzel örnek domuz gribi. Domuz gribinin aslında öldürme riski çok o kadar aşırı yüksek değil. Ama salgın sırasında, domuz gribi salgını sırasında hepimiz haberlerde vesairede ölümlü vakalara en çok rastladığımız için hepimiz için domuz gribi ölümlü bir hastalıkmış gibi zihnimizde kazındı.
Ben şey de hatırlıyorum, bu mesela Avustralya'da falan hani işte her sene 3 ya da 5 kere köpek balığı saldırısı oluyormuş sörfçülere.
Bravo.
Maksimum.
Bravo.
Onda da hani ya devirip kaçıyormuş, hani öyle bir ısırma, ısırdı, öldürdü. Yani çok nadir olan şeylermiş ama böyle hep bende şey var. İşte okyanusta denize girmeyeceğim aga.
Tabii böyle bende bir, de. Bende de hiç.
Yani bilmeme rağmen bütün bunu artık nasıl işlediyse şey yapamıyorum yani. Hala o ya da işte ne bileyim daha tropik yerlerde işte yollarda şey geziyor. Timsaklar, mimsaklar. Genelde kimseye bulaşmıyormuş o hayvanlar.
İşi
ama
olmuyormuş ya.
İşte bir şey, hani öyle bir deneyim olmadığı için hep kafamda tehlikeli.
Aynen. Süper bir örnek. Tam da söylediğimiz mesele.
Peki bunun,
evet abi.
Evet. Şey, bunun yani her bu tür şeyde kısa yolların bir işlev olduğunu da söylemiştin
tabii,
sen önceden.
Tabii.
Bundaki işlev aslında bu ÖSS örneğindeki gibi işlediğin bilgiyi bir daha işleme mi?
Okay. Aynen. Yani işlediğin bilgiyi çok hızlı bir şekilde kullan. Yani senin için müthiş bir avantaj çünkü dünyada sürekli bilgi alıyorsun. Yani girdi çok fazla ve zihin o girdileri anlamlandırma ihtiyacı duyuyor.
Onu soracaktım. Mesela şimdi evrimsel olarak eskiden insanlar kendi köyünde yaşıyordu diyorsun. Hani işte hayat partnerini, eşini oradan buluyordu. Hani daha ufak bir komüniteydi.
Evet.
Bütün bu evrimsel işte şeyler, işte kısa yollar olsun, ne bileyim düşünce yapısı olsun. Sonuçta şehirleşmenin tarihi 100 yıldır ya da belki o bile yoktur.
Tabii.
Çok daha uzun bir süre bunlar olduğu için genetik olarak oturmuş bu sistem.
Tabii tabii.
Şimdi bu artan haberleşme, işte sosyal medya olsun, hani benim mesela normalde Avustralya diye bir kıtanın olduğundan bile haberim olması lazım. Bir Ankaralı olarak. Hani işte orada köpek balığı diye bir hayvanın olduğundan da haberim olması lazım ama şu anda aslında işleyebileceğimden fazla bilgiye sahibim.
Kesinlikle.
Orada kafa mı karışıyor? Ne oluyor orada?
Orada şu risk ortaya çıkıyor abi. Bilgi çok fazla geliyor. Hı-hı. Ve filtresiz geliyor. Yani doğru olma olasılığı her zaman çok yüksek olmuyor. Özellikle sosyal medyadan aldığın ya da internetten aldığın bilgilerin doğruluğu kesin diye bir şey yok. Dolayısıyla sen sürekli bilgiye maruz kalıyorsun. Metin Hara ile ilgili bir program yaptığımızda bir meseleden bahsetmiştik, hatırlarsın. Yani bilgiyi aldıktan sonra bir de kaynağını unutuyoruz.
Ama o şey kalıyor.
Ondan
Metin
sonra
Başkan diye kalmış.
Ondan sonra o kaldığı zaman biri sana sorduğu zaman Metin Başkan'ın kaç kız arkadaşı olmuştur diye en az 300 olmuştur diyorsun.
Tabii.
Anlatabiliyor muyum? Doğruluğu ya da temsiliyeti belli olmayan bir bilgi senin tahmin yürütmede, karar vermede kullandığın bir bilgi haline geliyor.
Peki bunun önüne geçme, yani bu çok manipülasyon açık mı? Mesela bu işte son dönemde popüler oldu. İşte sahte haber.
Tabii. Evet.
Sosyal medyaya sal, ondan sonra şey düşünsün, gorallar düşünsün ya da ne bileyim bu Facebook işlemiş milletin bilgilerini, işte öyle seçim kazanılmış falan diye haberler çıktı Amerika'da.
Evet, o mesele çıktı.
Hani bu noktaya kadar manipülasyonu açık mı? Bu şeyin bir sübabı yok mudur?
Bu şeyin bir sübabı var mıdır? Vardır. Şöyle söyleyeyim. Şimdi çok ciddi olmayan kararlarda varsın bazen şey yapsın. Ters tepsin. Yani hı-hı, Metin Başkan'ın kız arkadaş sayısını çok olduğunu varsayalım. O kadar öldürücü bir şey değil.
Evet.
Ama hayati kararlarda, ciddi kararlarda bu da iki seviyede olabilir. Bir, kendi kişisel hayatımız. Bir de bir karar verme pozisyonundaysak iş yerinde ya da bir politika yapıcı pozisyondaysak verilen kararlarda. Örneğin bir hastalığın risk oranının daha yüksek olduğunu, işte bu salgın haberlerinden etkilenen bir yönetici paniğe kapılıp gereksiz önlemler alabilir. Bu bir risk. Bu politika yapma anlamında bir risk. Ya da işte biz günlük hayatımızı zorlaştırabiliriz. Uçağa binmeyeceğim ben diyebiliriz. Yani bu da biz günlük hayatımızı zorlaştıran bir hareket olur. Ya da işte kaynağı belli olmayan bir bilgi temelinde kariyerimizle ilgili, ilişkilerimizle ilgili bir tahmin yürütüp karar alabiliriz. Bu da çok riskli olabilir. Böyle ciddi meselelerde kendimizi şeye biraz alıştırmak lazım. Yani ciddi bir karar veriyorsam hemen şey yapmayacağım, biraz bekleyeceğim. Biraz tartacağım. Yani otomatik sistem kapıdan ilk giren ya. Eforlu sisteme de biraz girdi koyması için süre vermek lazım. Ona biraz oyun alanı açmak lazım.
Ama işte mesela hayati karar dedin. Şimdi 99'dan beri hep konuşulan bir şey var. İşte büyük deprem geliyor İstanbul'da, evet, şöyle
evet,
böyle.
Evet.
Şimdi bunun arkasında veri de var, şey de var.
Tabii.
Bilimsel bir hani bir hurafe ya da bir inançtan çok
büyük bir deprem riskinin yani normalin çok üzerinde olduğu söyleniyor İstanbul için.
Evet, ama kendim de dahil etrafımdaki arkadaşlara baktığımda hani ev alırken ya da oturacağı semti seçerken ya da oturacağı apartmanı seçerken hani bu risk faktörünü dikkate alan ki hani maruz da kalıyoruz. Öyle
tabii.
99'da konuşuldu ve bitti değil.
Aynen.
Her sene bunun illa bir kere haberi çıkar.
Aynen.
Burada ısrarla bunu yok saymak peki neyle açıklanacak?
Tam işte bu yanılgıyla açıklanıyor. Hatta bazı çalışmalar bu yanılgıyı ya da bu otomatik sistemin bu kısa yolunu araştıran çalışmalar tam da senin söylediğini yapıyor. Doğal afetlerden sonra insanların davranışlarına bakmışlar. Örneğin çok fazla sel olan yerlerde yumuşak zeminli yerlerde ev alıyor mu insanlar? Ya da deprem riski olan yerlerde depreme dayanıklı binaları mı tercih ediyorlar? Bu söylediğim otomatik etki o kadar güçlü ki nasıl bir örüntü oluyor biliyor musun? Doğal afetin hemen ardından insanların bu konuyu dikkate alma oranı bir anda çok artıyor.
Tamam.
Ondan sonra süre içerisinde yavaş yavaş azalıyor.
Abi çünkü mesela geçen işte Mamak'ta yine yağmur yağmış, sel basmış evlere.
Ciddi
ya da
sel
depoları.
Ciddi yani tüm Mamak sakinlerine de geçmiş olsun dileyelim hemşehrilerimize biz buradan.
İşte bizim mesela tanıdık var, dördüncü kez deposunu su basıyor ama hani o depoyu oradan artık taşıyayım gibi bir.
Evet.
Şey içerisinde görmedim ben kendisini.
Aynen yani bu otomatik şeyler çok kuvvetli. Mesela onun depoyu kaldıramamasında bir başka etki statik oyanlılığı.
Tamam da şimdi her seferinde isyan, her seferinde sinkaflı küfür.
Ardından aman, 3 hafta sonra o verdiği eforu unutacak.
İşte hani bu mesela bu çok hayati bir şey dedik.
Aynen.
Hani burada hala bu kısa yol neden kullanılıyor? Orada
yani eğer sen efor vererek aktif olarak o kısa yolu engellemeye çalışmazsan o hep kullanılacak. Zihnin şeyi şöyle, zihin adaptif bir şekilde kısa yol ve eforlu yol arasında gidip gelmiyor. Zihin her zaman kısa yolu kullanıyor.
Abi
sen hacı kullanma demediği sürece hep onu kullanıyor. Zaten o yüzden ters yapıyor.
Şimdi su basmış hani hala zihin hani neyi kullanıyor? Şimdi en son deneyimini ilk olarak çağırmıyor mu? Ne bileyim benim beklentim
aynen.
Daha önce bir yani, uçak kazasında bulunmuş bir şekilde hayatta kalmış birinin
kolay kolay evet. Yani bir travma olacaktır, bir fobi olacaktır.
İşte hani ya da depremi 99'da yaşamış insanların hani bu konuyu her zaman
daha dikkatli
öncelik olarak
evet.
Beklerim.
Ama işte, zamanla o işte çürüyüp gidiyor. Mesela dayı selin hemen ertesinde ben eminim o depoyu değiştireceğim artık diyordu.
Çok büyük ihtimalle.
Ama diyordu, iki hafta ama sonra koyverdi.
Yani hani oradaki kısa yol, yani bu mesela uçak olayı bir de nasıl kazındı? Yani o uçağın ya da işte bu şeyi ne bileyim köpek balıklarını hani niye unutmuyoruz da
Evet.
bunları unutuyoruz?
Yani işte çünkü şey,
Ortalama etkisi mi ortada?
yani
Hani
tabii bu bir daha olmayacak diyorsun. Mesela şöyle bir örüntü görme de var. Bugün vakit olursa bahsedeyim diyordum. Ona biraz geçebiliriz. Örneğin yazı turada insanlara diyorsun ki ya dört kere attım tura geldi. Beşincisi sence ne olur? Yani aslında dört kere ne geldi hiç önemli değil. %50 olasılıkla yazı olacak, %50 olasılıkla tur olacak. İnsanlar yazı gelme olasılığının daha fazla olduğunu söylüyorlar.
doğrudan onu derim ben ya. Çünkü artık oradaki şeyin bitmiş. Hani %50 ise 8 atacaksam
Artık bir
4
yazı...
tanesini zaten 4 tanesini harcamışım. Artık bundan sonra hep yazı benim için.
Şimdi aynı şey dayı da diyor ki arkadaş dört kere bana vurdu bunun beşincisi artık vurmaz.
Anladım. Anladım. Şu an çok net oturdu kafamda. Şu...
Yani şey istatistikteki şey ama bu değil. Yani beşinci de vurabilir. Hatta sana vurma olasılığı daha yüksek çünkü sel bölgesindesin.
Evet. Onları şey yapmıyoruz ve doğrudan yazı tura mantığıyla
Evet.
artık ben hakkımı savdım.
O şeye girmiyoruz. Ve neredeyse hemen bütün sağlık davranışlarında bu var biliyor musun? Kalp krizi geçirenler krizin hemen ardından çok aşırı dikkatli. Zaman içerisinde o dikkati kaybediyorlar. Neredeyse bütün tedavi rejimlerinde ilk önce büyük dikkat sonra yavaş yavaş yavaş yavaş sönme var. Bunun valla tek yolu kendimizi bu kritik şeylerde istatistikleri hatırlamaya zorlamak. Yani bir kendimize şey oluşturmak, rutin, ritüel oluşturmak ve onları kendimize hatırlatmak.
Anladım. O zaman bu filmlerdeki yani başıma kötü bir şey geldi ve bütün hayatım değişti. Böyle bir şey yok. Hani sen aktif olarak bir rol almazsan
Evet. Yani ya etkisi olur ama zaman içerisinde sönmeye başlar. Otomatik sistem zaman içerisinde orayı da ele geçirir.
biz bunu şeyde de biraz da tartışmıştık sanki. Niye hep aynı çukura düşüyoruz?
Bravo.
Niye hep aynı hataları
Bravo.
yapıyoruz?
Çünkü orada da otomatik beklentiler var.
Anladım.
Aynı mekanizma. Otomatik beklentiler yavaş yavaş tekrar öne geçiyor ve sen aynı hatayı bir daha yapıyorsun.
O zaman aslında böyle çok beylik, hani bazı insani hatalarımız var.
Aynen. Tabii de bunlar hep insan
Değişik
olmanın gereği. Yani hepimiz yapıyoruz bunu ve kaçarı yok.
ve değişik maskeler altında tekrar tekrar karşımıza çıkıyor.
Aynen. Bravo. Ha mesela politika anlamında bu nasıl kullanılabilir dersen, örneğin tekrar sağlık davranışına dönersek, ben hastane yöneticisi olsam uzun süreli tedavi yapması gereken hastalarıma zaman zaman hatırlatma mesajı atarım. Hatta ararım. Yani sönme riskine karşı onlara yapmaları gerektiğini, neler gerektiğini bir daha hatırlatır, neden önemli olduğunu bir daha hatırlatır.
Tamam.
Çünkü bizim bunu kendimizin yapması zor. Zaten bütün bugünkü yarım saatlik sohbetimizde şimdiye kadar bunun üzerinde durduk. Kendimiz yapamıyoruz bunu, çok zorlanıyoruz. Hani alıştırabiliriz kendimize kurallar, küçük kurallar koyarak. Hani şu işi yaparken şunu zaman kendime hatırlatacağım diye açık kurallar koyarak. Ama bunu yapmak çok zor. Dolayısıyla uygulama anlamında sağlık davranışında mesela bence o hatırlatma şeyi çok etkili olabilir gibi geliyor bana.
Yani
Hastaneye
onu
böyle bir
ama
yola giderse.
bakanlık yapar. Hastane
Tabii.
çünkü
Ha ya da evet.
bakarsan müşteri yeniden gelecek, bu adam yine gelir. Bu adam
Mesela
gene dışarı diye.
şeyin deprem sigortasını opsiyonel değil şey bırakmak o anlamda doğru bir politika. Çünkü opsiyonel bırakırsan yani başıma gelmişse belki yapacağım. Etrafımda çok ciddi etkilenmişsem belki yapacağım. Onun dışında görmezden geleceğim.
Ya da başına gelmişse de bir daha gelmez. Ben hakkımı
Bir daha evet
savdım
gelmez diyeceğim. Yani 3. 5. seneden sonra mesela ilk evimde onu yapacağım. İkinci evimde çok o kadar dikkat etmeyeceğim.
ben.
Dolayısıyla bunları belki de hani uygulama alanında, politika alanında hani bu sınırlıklarımızı gözeten destekler bizler için iyi olur.
Anladım. Bu o zaman şey hatırlatma sürekli bir otomatik, çünkü otomatik mekanizma gene bildiğini okuyacak.
Evet ve hatırlatmalar da çok küçük kurallar. Yani daha önce davranış değişikliğinde alışkanlıkları nasıl bozarız gibi tartışmalarımızda kendimize söylemiştik, sohbet ederken konuşmuştuk. Büyük kararlar uyabildiğimiz şeyler değil bizim. Ama küçük kararlar uyabildiğimiz şeyler. Yani örneğin ben ilacımı almayı unutuyorsam atıyorum mesela kahvaltıdan önce bu ilacı ya da işte sabah namazından sonra kahvaltıdan önce ilacımı alacağım gibi bir kuralı koymak.
Alarm kurmak ya da.
Ya da işte alarmı kurmak. Şimdi artık bayağı uygulamalar var, alarmlar var. Onlar çok hayatımızı aslında kolaylaştırabilecek etkenler olabilir.
Anladım.
Sürekli atladığımız adımlar varsa kendimize kontrol listeleri yapmak, checklistler yapmak.
Onu soracaktım. Çok hayati kararlarda oturup yazmak, hani ben bu kararı alıyorum, şu şu şu faktörlere göre alıyorum gibi bir yazılı metin, sanki bir miktar daha, çünkü hani yazarken de bir yandan da sorgulamaya
tabii.
Acaba şey yapar mı?
Yani zihin daha derin işleyebilir.
Anladım.
Zihin daha derin işleyebilir. Ama yani bir sonraki programda eğer hatırlarsak programı öyle açalım. Ben buraya not alayım. Şöyle enteresan bir şey var. Bazı kararlar ne yaparsak yapalım hep duygusal. İstediğin kadar bu kadar taktikleri izleyelim, bu söylediklerimi. Mesela eş seçimi gibi bir karar hep duygusal.
Bu halı sahada hani ilk başta şahsi oynamıyoruz, defansız deniyoruz. En başta kararlar alınır. Herkes elini koyar, ho ho ho çekilir. Ben hiçbir hani ilk 20 dakikadan sonra yine herkes bildiğini okur.
Aynen.
Noktasında o da büyük ihtimalle duygusal bir şey gibi geldi şu an. Şu baktım.
Bu onu şey yapalım, önümüzdeki program belki başında neler daha duygusal, hangi kararlarda kaçış yok duygusal alıyoruz. Onu bir şey yapalım.
Tamam.
Ben buraya not aldım. Yani gelecek olmazsa bir başka bir program. Bir yerine sıkıştıralım bir program. Şimdi başka bir şey de yine kısa yol, otomatik sistemin kısa yolu zihnimizde temsiliyetlerle ilgili. Mesela bir objenin özellikleri ya da bir kişinin özellikleri bir grubun tipik özelliklerine uyuyorsa mutlaka o kişi o grubun bir üyesidir diyoruz. Bu yanılgının en tipik örneği deneylerde gösterilen, şöyle bir senaryo veriyorsun insanlara. Mesela diyorsun ki Cemil Dayı diye biri var. Cemil Dayı kitapları çok sever. Küçükken kütüphaneden en çok kitap alan çocuk oydu. Üniversitede efendime söyleyeyim okulun kitap kulübündeydi. Üniversitenin kitap topluluğundaydı. Ondan sonra kısa hikaye yarışmalarına gitti. Yazdı. Hikayeler yazdı. Ve Teknik Üniversitenin sayısal bölümünden de mezun oldu. Cemil Dayı'nın özellikleri bunlar. Ondan sonra diyorsun ki Cemil Dayı bugün sence neler yapıyor? Yani aşağıdaki 7-8 şeyi sırala. Hangisinin yapma olasılığı Cemil Dayı'nın daha fazla? Şıklardan ikisi kritik. Şıklardan biri diyor ki Cemil Dayı'nın mühendis olma olasılığı. Diğeri de Cemil Dayı'nın mühendis ve öykü yazarı olması. Şimdi zaten temel mantık mühendis olma olasılığının mühendis olmak ve öykü yazarı olmaktan daha fazla olduğunu söylüyor.
Tabii.
Çünkü mühendislerin sayısı zaten daha fazla. Yani mühendis öykü yazarları bir alt küme onun içerisinde. Dolayısıyla doğru cevap mühendisi üste koymak, mühendis ve öykü yazarını alta koymak. Ama insanlara verdiğimiz bilgiden dolayı insanlar mühendis ve öykü yazarı olmasının daha yüksek olasılık olduğunu söylüyorlar sadece mühendis olmaktansa.
Bir anda alt kümeyi aldık yukarı mı?
Aynen. Aşırı. Yani orada bir bilgiler geldi ya. Bu bilgiler mutlaka bir örüntünün parçası olmalı. Bunların bir sonucu olması lazım diye düşünüyoruz.
Anladım.
Etrafta... Yani, evet abi.
Şey gibi, bir sahnede silah varsa mutlaka patlamanın hayatımıza yansımış şey.
Aynen. Ve hayatımızdaki tüm bilgileri bu şekilde işliyoruz. Yani kısa yol, otomatik sistem herhangi bir bilgiye baktığı zaman bu rastgele olamaz. Bunun mutlaka bir örüntüsü, bir kuralı, bir kanunsallığı olmalı. Bunun bir sonucu olmalı diyor.
Orada şey mi acaba? Hani bilgi yani elinde bu da var. Bunu da kullanmalıyım.
Kesinlikle öyle. Yani çünkü dedim ya tüm bilgiyi, girdileri bizim anlamlandırma ihtiyacımız var. Bunun da en kolay yolu gelen bilgi bir rastgele olmasın. Mutlaka bir kanunsallığı olsun. Mesela enteresan bir tarihsel hikayesi vardır. İkinci Dünya Savaşı'nda işte Almanlar Londra'yı bombalıyorlar. Bombalanan yerlere bakıldığında hem Londra'nın normal yaşayan insanları hem de savunmasını üstlenmiş olan askerler, işte politikacılar, savaşı yönetenler bir örüntü görüyor. Hatta o kadar o örüntüye inanıyorlar ki bombaların düşmediği mahalleler acaba Alman casusların yaşadığı mahalleler mi diye o mahalleleri bir arayıp taramaya da başlıyorlar.
Oh.
Sonradan yapılan istatistiksel analizler gösteriyor ki savaştan sonra Almanlar Londra'nın ortasını hedeflemiş, bomba nereye düşerse düşmüş. Hiçbir kanunsallığı yok.
Yukarıdan salmış öyle çok üstüne de kafa yormamış.
O zamanın teknolojisi de belli yani 50 yıl öncesine 60 yıl öncesinden bahsediyoruz. Hani kabaca şartlar el verdiğince ortayı hedeflemişler Londra'nın merkezini. Sağa sola etrafa yayılmış bombalar. Ama bakanlar ister profesyonel olsun yani bu işle uğraşan savunmanın emanet edildiği askerler, politikacılar olsun ister sıradan vatandaşlar olsun hepsi o haritada bir şey görmüş. Örüntü görmüş, bir hedef görmüş, bir plan görmüş.
Anladım. Abi bu şeyler oluyor ya, conspiracy teori diyorlar. Neydi? Şeyi, Türkçesi.
Komplo teorileri.
Komplo teorileri. Bu komplo teori, o zaman hepimiz buna yatkın mıyız?
Çok
insanlar
yatkınız.
Olarak.
Çok yatkınız. Yani olayların alakasız ya da rastgele olması bizim zihnimizde bir türlü şey yapamadığımız, bağdaşlaştıramadığımız bir şey.
Yani hep bir böyle bir mesela dünyayı 7 aile yönetiyor. Hani bu bu hep yani bununla ilgili kitaplar var, bilmem neler var. Hani besteler oluyor. Çünkü adam olmadık şeyleri birbirine bağlıyor. Yani uğraşırsan bizim bir istatistik hocamız vardı. Hani yeterli vakti ayırırsan her şey birbiriyle
kesinlikle.
Korelasyon içinde görünebilir.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani eğer büyük resmi kaçırırsan, mesela onun en tipik örneği istatistikte salgın hastalık kümeleridir. Hı hı. Örneğin kanserde, mesela kanseri ele alırsak, bir ülkeyi düşün, örneğin Türkiye'yi düşünelim. İşte 80 ile ayrılmış, binlerce ilçesi var. Sadece şans eseri, zaman zaman bazı ilçelerde bir kanser türünün daha fazla olma olasılığı gerçekleşebilir. Yani eğer sen o şans eseri olma olasılığına dikkat etmezsen, hı hı, tamamen şans eseri bir iki ilçenin fazla çıkmasına eyvah bu ilçelerde bir şey mi var bu kansere yol açan diye bir politika geliştirmek zorunda kalabilirsin.
Ama orada şeyin korkusu olabilir mi? Hani bir şey var ve ben mi kaçırıyorum yoksa bir şey mi yok?
Tabii,
hani
ilkindeki
riski şimdi hani tabii. Sonuçta ortada da bir bilgi var.
Aynen.
Onu da yok sayıyorum çünkü öteki türlü de işte ilk bahsettiğimiz kısa yollu sıkıntı çıkıyor o zaman da. Hani
tabii.
Ben o bilgileri dikkate almadım.
Tabii. Yani
niye almadım?
İşte burada artık çok büyük verilerle çalıştığımız için yani birçok sağlık şeyinin kaydı var, kuydu var. Şöyle iyi bir noktadayız. Güzel bir haber. Artık şans eseri olayla sistematik olayı ayırabilecek bilgiye sahibiz.
Anladım.
Çünkü büyük verilerle çalışıyoruz. Ama zihnimiz şans eseri olayın varlığını kabul etmek istemiyor.
Vay arkadaş. Zihne baksın. Doğrudan şey yani.
Mesela benim zaman zaman açtığım bir uygulamalı sosyal psikoloji dersi vardı. Hı hı. Orada bazen lafı gelirse şeyden bahsederdim. Basketbol maçlarında mesela NTV'de spikerler sunarken işte Euroligi falan ya da işte NBA'yi sunarken falan bir oyuncu çok atarsa şey diyorlar, eli çok sıcak diyorlar. Yazdıkça yazıyorlar ve hepimiz hakikaten ona inanıyoruz. Yani bir oyuncu birinciyi attıysa ardından geleni basket yapma olasılığı daha fazla diyoruz. İstatistiksel analizler gösteriyor ki bir topu sokman bir sonraki topu sokmanı etkilemiyor aslında. Yani aslında sıcak el diye bir şey yok. Ve peki, benim öğrenciler hiçbir şeye geliştirmedikleri kadar buna karşı argüman geliştirmeye çalışıyorlar. O kadar kabul edilmez geliyor ki onlara. Hocam şöyle olmuştur, böyle olmuştur. Daha zor şutlar denemiştir de o yüzden atamamıştır. Takım onun üzerine oynamışlar. Onu daha iyi savunmuşlardır da o yüzden olmuştur falan diye. Şeyi kesinlikle sevmiyoruz. Yani yakaladığımız kanunsallığı bırakmayı hiç sevmiyoruz.
Yani bu mesela şey, işte iddia kuponu hazırlıyor. Bazı insanlar bayağı hani oturup analiz yapıyorlar. O zaman o analizlerin de çoğu ne bileyim işte şunlar sakat. Onların oynadığı her maç mı kazanılmış? Hayır.
Tabii.
Ama bu sakatsa kaybetme olasılığı yüksek. Ya da hani at yarışı olsun şey olsun hani ya da her şeyi geçtim borsa. Elimizde birçok veri var. Hepsine bir anlam yüklüyoruz. Ama hani borsada sürekli kazanan bir kişi de yok.
Yok. Yani. Yok. Yani çünkü yani şöyle bir şey var. Bir, %100 tahmin etmek imkansız. Yani tahmin dediğimiz adı üzerinde zaten. Verilerden çıkartabileceğimiz bir yakınsama. İki, zihnimiz o yakınsamaktan ziyade şeyi daha çok seviyor. Kendi gördüğümüz örüntülerin gerçeğe yansıttığına inanmayı daha çok seviyor.
O zaman burada aslında biraz karmaşık bir şey vermiş olduk dinleyiciye. Hem dedik ki kısa yollara hemen atlamayın. Çünkü olay düşündü yani bizim inandığımızdan çok daha farklı olabilir. Elimizde veri yokken o ilk işte içgüdünün sana üflediğine inanmak seni yanlış yollara itebilir. Ama çok analiz yaptığın zaman da gene fazla bilgiyi hani gereksiz ya da alakasız bilgiyi de ekleyip bambaşka bir noktaya da gidebilirsin.
Sizin eğer elinde formal analitik bir beceri yoksa yani en iyi silah istatistiksel analiz. Ama onu hani hangimiz yapıyoruz ki?
Anladım.
Yani çoğumuz kabaca şöyle bir bakıp bir tahmin yürütüyoruz hayatımızda.
Yani bir şey hani ne günün sonunda her şeyi iyice analiz edin diyebiliriz şu anda. Ne de tamamen içgüdülerle hareket edin. Şu anda ben şey kaldım. Hani bu bölümü toplamak gerekse.
Ne yapacağım diyorsun? Yani bence şunları diyeceğiz. Bir meselenin olma olasılığını tahmin ederken aklınıza ilk gelen şeye dayanarak tahmin yapmayın diyeceğiz. Eğer özellikle o konuda tecrübeli değilseniz. Bir diyebileceğim şey bu. İki, her gördüğün örüntüden de sonuç çıkarma diyeceğiz.
Anladım.
Yani üç yazı gelmişse dördüncüsü turadır deme diyeceğiz.
İkinciyi yapmak sanki hani biraz daha bir zor gibi.
İkinciyi yapmak biraz daha zor.
İşin içindesin artık. Hani orada kaybolmuşsun kendi şeyinde, kendi örüntünde. Yani kendi kurduğum sistem olduğu için onu yıkmak daha zor.
Bir de hiç şey yapmadık. Belki de serinin üçüncü programı bu olmalı. Yani insanda o kadar kuvvetli bir kendini inandırma becerisi var ki. Yani bütün bu şimdiye kadar konuştuklarımızı toparlayıcı bir şey olacak aslında o. Onu belki bir sonraki programda yapalım. Bir şeye kendimizi inandırmak istersek inandırıyoruz hacı.
Vay arkadaş.
Yani ve oradaki etki inanılmaz büyük.
Peki orada şey değil mi artık etki etmiyor? Hani bilimsel bir şey gösterdim. Dedim ki arkadaş tamam sen buna inanmışsın ama bak şöyle. Hiç şey yok değil mi onda hani?
Onda da yani insanlar müthiş kaçış yolları buluyorlar. Yani kendimizi inanmak istediğimiz şeye inandırmak müthiş becerikli yaptığımız bir şey.
Peki bu mesela duygusal konularda bir tık daha mı fazla?
Her konuda fazla, duygusal konularda da uçuyor tavan.
Tamam. Çünkü hani bu ikili ilişkiler konusunda önceki bölümlerde işlemiştik. Hani sen kendi karar veremezsin, etrafını dinle. Arkadaşların senin adına daha doğru seçimler yapabilir demiştik. Çünkü orada hani sen eğer inandıysan bir işin olacağına orada hani kendi kendine o girdaptan çıkarma mümkün değil. Eğer şanslıysan eşi dostu dinleyerek belki çıkabilirsin. Ama belli ki o da o kadar kolay değil. Çünkü sen inandıktan sonra
evet.
Kim ne derse desin birazcık evet. Havacıva kalıyor.
Bence yani o şeye biraz değinelim ya. Bence önümüzdeki programın konusu bu olsun. Yani nasıl oluyor da kendimizi inanmak istediğimize bu kadar güzel inandırıyoruz?
Anladım abi. Abi bu bölümde hemen şeyimi vereyim. İnsanlığa inancımı hiç bu kadar kaybetmemiştim. Hani. Gerçekten adam olacak gibi değilmişiz. Öyle bir
şeye kapıldım. Zihin çok sınırlı.
Şu an bir umutsuzluğa kapıldım. İlk defa bir programdan sonra hani umutsuzluğa kapıldım. Çünkü analiz etsen olmuyor, etmesen daha da olmuyor.
Ama var ya, şu çok güzel bir şey. Bunların farkında olan insanların bunları yapma olasılığı daha az. Yani önümüzdeki programda buna daha da ayrıntılı değinelim. Kendini inandırma yanılgısının farkında olan insanlar bazı tuzaklardan kendini korumaya başlıyorlar. Şimdi dinleyeceğimiz 2 hafta daha kendilerini inandıracaklar. O tuzaklara düşecekler ama 2 hafta sonra vereceğiz şeyi.
Artık
reçeteyi koyacağız.
Reçeteyi ver. Ama işte reçeteyi veren bile ne kadar şey bunlara karşı korunaklı.
Sıfır.
O da diyorsun ki tartışın.
Sıfır. Sıfır. Sıfır.
İşte o abi hani.
Bugün tükürdüğümü yarın yalarım.
Kaç bin yıldır hani bu kadar sadece bu kadar ilerleyebilmiş olmak. Çok rahatsız etti şu an. Çok canımı sıktı yani. Ben daha şey beklerdim.
Yani
bunlar var. Bunlarla da mücadele yolu şunlardır gibi bir şey bekliyordum ben. Yani bayağı bir reçetemiz olur gibi gelmişti ama.
Yani reçetemiz bunların farkında olmak. Ve bir karar verirken ben bu hataları yapıyor olabilir miyim diye sormak.
Anladım.
Ve başka da zor yani. Otomatikman düşeceğiz bunlara. Ve yani bırakalım düşelim. Yani çok kritik olmayan şeylerde düşelim gitsin canım.
İşte orada da kritiği yine tabii. Acaba doğru analiz edebiliyor muyuz ben? Ona da takılırım yani bir noktadan sonra. Şey olur yani ne bileyim işte bir yiyeceğe alerjin vardır. Farkında değilsindir. Hani ama bütün ailede vardır. Aman canım bende yoktur gibi bir yaklaşımla yersin. Sana sonra
şişer kalırsın. Tabii şişer kalırsın.
Hani
yani orada çok az bir şey diye deneyeceksin yani.
Anladım. Dediğim gibi ben bir hala şu an umutsuzum yani. Şu an çok ilk defa çok mutsuz ayrıldığım bir şey oldu, program oldu. Yani faydalı oldu dediğin gibi bunların farkında olmak evet. Bir tık daha evet. İlerletir.
Yani ama bunlar şey için çok daha faydalı biliyor musun? Yani özellikle diyorum ya uygulama yapıcılar, uygulama geliştiriciler, politika geliştiriciler için. Yani bu yanılgılar var ve bu yanılgıları insanların avantajına nasıl kullanabiliriz diye düşünmek bence faydalı olacak olan şey.
O zaman yine bir kişisel bir soruyla şey yapayım. Şimdi
tabii hocam.
Biz bütün bu yanılgılara 20'li yaşlarda ancak farkına vardık. Hani geldik işte ODTÜ'de birileri anlattı. Aa dedik hakikaten evet. Böyle şeyler varmış. Şimdi ben bir ebeveyn olarak bizim elemana ufaktan başlasam bir faydası olur mu? Yoksa gene
ki enteresan olan bir şey var. Çok güzel bir soru bence bu. Ufaklık belli bir yaşa gelince bunları anlatmakta fayda var. Hı-hı. Ama çok enteresandır. Küçük çocuklar hayatlarının ilk birkaç senesinde istatistiksel bilgiyi bizden daha iyi yorumluyor biliyor musun? Otomatiğe çok düşmüyor. Daha henüz otomatik sistem çok şey yapmadığı için, gelişmediği için hakikaten sayılar bir olayın ne kadar oluştu, ne kadar sıklıkta gerçekleştiğine falan daha dikkat ediyorlar bizden. Hızlı çıkarımsama yapmıyorlar. Çok enteresan. İstatistiksel düşünme becerisi belki o anlamda şey diyebiliriz hani. İlk başta istatistiğe ilk hayatımızın birkaç senesinde daha çok önem veriyoruz. Sonra otomatikleşmeye başlıyoruz.
Ama adam herhalde şey yapıyor işte o temel işte bize üflenilen çünkü o da belli bir deneyimin karşılığı ya.
Tabii.
Şu an mesela uçak nedir bilmediği için ben ona desem ki uçakla seyahat en güvenli.
Tabii onu alacak. Onu alacak aynen.
O yüzden şimdi test aşamasında oldu. Beta sürümü olduğu için şu anda. şey başarılı. Sonra işte bazı kalıplar oturdukça aynen. Otomatik onlara gidecek büyük ihtimalle.
Aynen.
O zaman o sisteme şey yaparken, kurarken yardımcı olmak lazım.
Aynen, sistemi kurarken yardımcı olmak faydalı olabilir.
Anladım, tamam. Bunu da kenara şey yaptım. Şu an çok erken tabii, hani çok, tek çok istatistiği erken. Ağladım, mama geldi.
Aynen.
Daha belli bir şeye de belli ki ulaşmadım çünkü hala devam ediyor. Hani belli ki aldım, ben de ayağa kalktım. Orada sana mama almaya geliyorum. Hani o sistemin daha oturmadı. Hala ilk, her seferinde ilkmiş gibi. Sanki o evet, yemek gelmeyecekmiş gibi o stres devam ediyor. Daha şeyi oturtamadı.
Ama belli bir süre o tekrarlandı mı artık sen ayağa kalktığında yemeğin geldiğini bilecek. Onu hızlı öğreniyorlar. Yani ufaklık kaç ay oldu şimdi? 4 mü oldu?
2,5 ya daha.
2,5 ay daha. Yani 6-7 aya geldiğinde göreceksin ki bazı şeyler artık tamam. Yani ben şunu yaptığımda artık neye geleceğini, bir sonraki hareketi biliyor ufaklık.
Tamam, orada ufaktan ben şeye başlarım artık işlemeye. Bu tür düşünsel
yani
şeyler.
Anlar mı bilmiyorum da 6-7 aydan. En azından pratik yap.
Tekrarla şimdi 20'sinde alan adamla en azından aynı olmasın. Hani bir altyapı da kulağının arkasında kalsın diye şeyimizi vereceğiz.
Bu da işte bir faydası oldu bu programın. Çoluğa çocuğa da bunları kazandırmak mümkün.
Aynen öyle. O zaman ufaktan kapatırken ben çünkü toparlama olarak dediğim gibi ya çok analiz etmeyin ama her şeyle atlamayın.
Bu kısa yolların farkında olun. Yani bu yanlılıklarımızın farkında olun.
Anladım. Onun dışında çok bir şey yapamadım şu anda. Toplayamadım dediğim gibi. Biraz insanla hayal kırıklığı oldu bu programda. Neslimiz için.
Efendim çok teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Bizleri iTunes'dan, TuneIn'den, Stitcher'dan ya da hangi
Tinder'dan
hangi uygulamayı kullanıyorsanız podcast'lerinizi dinlemek için oralardan dinleyebilirsiniz. Kaçıkprensblogspot.com eğer bölümleri bilgisayarınıza vesaire indirmek isterseniz kendi sitemizden oraya gidebilirsiniz. Twitter'da Kaçıkprens, Facebook'ta Kaçıkprens, Instagram'da yine takip edebilirsiniz bizi. İlla özelden yazmak isteyen derseniz de kaçıkprens@gmail.com. Yine arada yazdıklarınız için çok çok teşekkür ederiz. O zaman yavaştan kapatıyor muyuz programı?
Ufaktan artık müsaademizi alın biz.
Herkes kendisine çok iyi baksın. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere efendim.